Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemleri rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Dey 1403, Hicri Kameri 18 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 19 Ocak 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Kalıcı Itır ve Yahudi Halkın İcadı podcastini dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran'da iki hakimin şehadeti ardından İslam İnkılabı lideri taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı iki şehit hakim suikastının faillerin ortaya çıkarması talimatını verdi. Dışişleri Bakanı Irakçı, İran-Rusya anlaşmasının ekonomik kapsamlı olduğunu belirtti. Yargı Erki Başkanı Ece'yi, İran'ın her zaman Filistin halkının destekçisi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı İran'ın Filistin ülkelerini destekleme konusundaki ilkeli ve tutarlı konumunu vurguladı. Ve Filistin İslam İcaat Hareketi'nin Tahran temsilcisi Gazze halkının Diriliş Cephesi'nin desteğiyle İsrail rejiminin zaferini engellediğini belirtti. Şimdi haberler. İslam devrimi lideri yargının önde gelen iki hakiminin şehadetinin ardından bir mesaj yayımladı. İran Press'in haberine göre Ayetullah Hamine'nin mesajının metni şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Mücahit alim Sayın Hüccetül İslam Hac Şeyh Ali Razini ve meslektaşı cesur kadı Sayın Hac Şeyh Muhammed Mugise'nin şehadetini ailelerine tebrik ederken kayıplarından dolayı başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Şehit Razini geçmişte de kötü niyetli girişimlere maruz kalmış ve uzun yıllar bir gazinin acısını yaşamıştır. Zaten iki saygın kardeşi de şehit olmuştur. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepsinin ve kederli ve sabırlı ailelerin üzerine olsun. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Güvenlik ve Kolluk Kuvvetleri, Şehit Ali Razini ve Muhammed Mugise'nin suikast faillerinin belirlenmesi için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmelidir vurgusunda bulundu. Merhaba Ajansı'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın mesajının metni şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün düzenlenen hain terör saldırısında ülkenin iki kıdemli yargıcı Hüccetü'l-İslam Ali Razi'nin ve Hüccetü'l-İslam Muhammed Mugise'nin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm hayatlarını ülkenin ulusal güvenliğine karşı işlenen çeşitli suçlarla mücadeleye ve halkımızın haklarını savurmaya dayanan iki kıdemli hakimin yolu kuvvetli biçimde devam edecektir. Ülkede adaletin sağlanması sürecinde herhangi bir aksama yaşanmayacaktır. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ayrıca şehitlerin ailelerine taziye dileklerini iletti ve yaralılara da acil şifalar diledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Rusya ile İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, iki ülkenin dış baskılara tahammül etmeyeceğini ve bölgesel güvenliği sağlayabilecek kapasite olduğunu gösteriyor, dedi. İran Press'in haberine göre, Solovyov Live televizyon kanalına konuşan Mesut Pezeşkian, Moskova ve Tahran yabancı güçlerin kendi rollerini dikte etmesini istemiyor. Biz tamamen bağımsız politikalar izleyebilme yeteneğine sahibiz ve Batı'ya ihtiyaç duymadan bölgede güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi, barış ve istikrarın tesisi için birlikte çalışmaya hazırız ifadesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanması, her iki ülkenin de bu vizyonu paylaştığını gösterdiğini işaretle, yabancı direktiflere uysalardı, politikalarını defalarca değiştirirlerdi diye ekledi. 17 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İranlı mevkitaşı Mesut Pezeşkian, Kremlin'de yaptıkları görüşmelerin ardından kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladılar. İran Dışişleri Bakanı, İran ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönlerini kapsadığını belirterek, bu anlaşmanın niteliği ağırlıklı olarak ekonomiktir. Ticaret ve turizm, ulaştırma, enerji ve bu alandaki diğer konular dahil olmak üzere tüm ekonomik alanlara girmiştir açıklamasında bulundu. İran'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyareti sırasında İran ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin, bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte bundan sonra ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler alanlarında daha kolay, daha iyi bir çerçeve ve platformda işbirliği içinde hareket edeceğimizi çok ümit ediyoruz ifadesine dikkat çekti. Bu anlaşmanın esas olarak ekonomik nitelikte olduğuna işaret eden Irakçı, bu belge turizm ticaretinden ulaşıma kadar tüm ekonomik alanlara girmiştir ve aynı zamanda kültürel, bilimsel, adli, hukuki, iletişim ve benzeri işbirliği alanına da girmekte ve iki ülke arasındaki ilişkilerin hemen hemen tüm yönlerini kapsamaktadır, dedi. Bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilere kapsamlı bir bakış açısı oluşturduğunu vurgulayan Irakçı, iki ülke ilişkilerinde böyle bir temelle bundan sonra ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler alanında daha rahat ve daha iyi bir çerçevede hareket edeceğimizi çok ümit ediyoruz. Bu ilişkiler şu ana kadar iyi gidiyor, bu çerçevede daha da iyi olacak, diye ekledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait yüzen şehirlerden birinin hizmete açılması, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla gerçekleşti. El Alemin bildirdiğine göre tören sırasında Tümgeneral Selami yaptığı konuşmada, "Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanımızla birlikte ziyaret ettiğimiz bu tesis, İran Deniz Kuvvetleri'nin saldırı botları, füze fırlatıcılar ve mayın döşeyiciler gibi sistemlerini barındırarak çok sayıda tesisten biridir," dedi. Tümgeneral Selami sözlerinin devamında, "Bugün sevgili İran halkının gördüğü bu tesis çok büyük ve önemli bir tesis olmasına rağmen İran Deniz Kuvvetleri'nin toplam savunma gücüne kıyasla küçük bir parçadır," ifadesine dikkat çekti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin savaş ve savunma yeteneklerinin sürekli arttığına dikkat çeken Tümgeneral Selami, "Bu botların ve üzerindeki füze sistemlerinin yanı sıra çok sayıda savaş gemisine sahip olduklarını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, Deniz Kuvvetleri'nin gelişmiş ekipman ve sistem sayısının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Sevgili ve büyük İran halkına, bu milletin cesur ve yiğit gençlerinin denizlerde her büyüklükteki düşmana karşı onurlu ve zaferle mücadele edebileceğine dair güvence veriyoruz" ifadesini kullandı. Tümgeral Hüseyin Selami, havacılık ve uzay füze sistemlerini yakından incelerken yaptığı açıklamada, "Bugün denizaltılarımızda ve füzelerimizde onları depolamak için çok sayıda ve çok uzun tünellerimiz olmasına rağmen bu sistemleri bu tesislerde depolamak için hala yer sıkıntısı yaşıyoruz" diye ekledi. İran Yargı Erkibaşkanı, Gazze Direnişin Sembolü 13. Sempozyumunda yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Filistin halkını askeri ve siyasi olarak desteklediğini söyledi. Gulam Hüseyin Muhsin Ejeyi, bugün dünyada İsrail rejimine karşı konuşulmayan bir yer olmadığını belirterek, İsrail'i destekleyen ülkelerdeki insanların bile gösteriler düzenleyerek Filistin halkına desteklerini açıkladığını ve İsrail ve Amerika'ya karşı sloganlar attığını söyledi. Ejeyi, İmam Hümeyni'nin İslam devriminden sonra Filistin'in İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu ilan ettiğini ve İranlı liderler ve halkın her zaman bu konuya vurgu yaptığını ifade etti. Yargı Erkibaşkanı, geçmişten günümüze İsrail rejimine karşı birçok karar alındığını ancak Amerika'nın bu kararlara karşı çıktığını belirterek, Amerika'nın geçmişten günümüze İsrail rejimine en gelişmiş hava, kara ve deniz silahlarını sağladığını söyledi. Ejey Maslum, Filistin halkının 70 yıldan fazla süredir tüm süper güçlere karşı direniş gösterdiğini ve Gazze'nin onurunu, şanını ve güzelliğini koruduğunu söyleyerek, bugün İsrail rejiminin bu ateşkesi zayıflık ve çaresizlikten kabul ettiğini ve bunun direniş cephesinin en büyük başarılarından biri olduğunu belirtti. Ejey, düşmanların her zaman düşmanlıklarını sürdüreceğini vurgulayarak, mücahitlerin gittiği yoldan gitmemiz gerektiğini işaretle, eğer sabır, cihat, birlik ve beraberlik içinde bu yolda ilerlersek kesinlikle zafer kazanacağız diye ekledi. İran Dışişleri Bakanı Yemenli mevkitaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen hükümetini ve halkına verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı. İran'ın haberine göre dün İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Cemal Ahmed Ali Amir bölgesel gelişmeler ve ikili meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı, ateşkes anlaşmasını Gazze halkının istikrarının ve direniş grubunun desteğinin, Yemen halkının mazlum Filistin halkına verdiği onurlu desteğin bir sonucu olarak değerlendirerek, Yemen'in bu zaferi gerçekleştirmedeki çok önemli rolü hakkında, 15 ay süren suç ve soykırımın ardından Siyonist rejim şeytani hedeflerine ulaşamayarak sabırlı ve dirençli Filistin halkının iradesine teslim olmak zorunda kaldı, dedi. Irakçı, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen işlerinden sorumlu özel temsilcisinin Tahran'a yaptığı ziyarete işaretle, bu alandaki tartışmaları yararlı ve etkili değerlendirerek ülkemizin Yemen hükümetine ve halkına desteğinin devam ettiğini vurguladı. Yemen Dışişleri Bakanı Cemal Ahmed Ali Amir de soykırımcı Siyonist rejimi ateşkes anlaşmasının dayatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ateşkes anlaşmasının uygulanması sürecini takip ediyoruz ve Yemen'in Filistin halkını desteklemeye yönelik gelecekteki eylemleri, diğer tarafın ateşkesin uygulanmasına ve Filistin halkına yönelik soykırıma tamamen son vermesine olan bağlılığın derecesine bağlı" diyerek, Yemen'deki son saha gelişmeleri hakkında bir rapor sundu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanların saldırganlığına karşı Yemen hükümetine ve halkına verdiği siyasi ve manevi desteği takdir etti. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasını ve Filistin halkının Siyonist işgale karşı meşru ve hukuki direnişini desteklemek konusundaki ilkeli ve tutarlı konumunu vurguladı. İran'ın haberine göre Seyit Abbas Irakçı, cumartesi gecesi Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki sahadaki gelişmelerin son durumu ve ateşkes anlaşması hakkında görüş alışverişinde bulundu. Irakçı bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin son 15 ayda işlediği soykırıma ve iğrenç suçlara karşı Filistin halkının benzersiz direnişinin zaferini kutlayarak bu direnişin sonunda rejimi teslim almaya ve ateşkes anlaşmasını kabul etmeye zorladığına da işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasını destekleme konusundaki ilkeli ve tutarlı konumunu ve Filistin halkının Siyonist işgale karşı meşru ve yasal direnişini vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale de Gazze sahasındaki son durum ve ilgili siyasi gelişmelere ilişkin bir rapor sunarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze halkına yönelik cesur duruşunu ve desteğini övdüğü açıklamasında, Filistin halkının insani ve hukuki haklarını savunma, kaderini belirleme ve işgalden kurtuluş hakkını elde etme konusundaki direnişi ciddi şekilde devam edecektir ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gazze günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kaderini belirleme hakkını elde etmek ve sömürgeci işgal ve apartheid zulmünden kurtulmak için direnmenin ve mücadele etmenin uluslararası hukuk uyarınca insani ve meşru bir hak olduğunu vurguladı. Sahab kanalının İran'dan naklen aktardığı haberine göre, dün X hesabından direnişin sembolü Gazze günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan sözcü İsmail Bekai, son 16 ayda işgalci Siyonist rejimin sömürgeci imha planının kurbanı olan masum çocuklar, kadınlar ve erkekleri saygıyla anarak, Gazze halkının soykırım ve apartheid'e karşı gösterdiği distanslı direnişe saygı gösterdi. Sözcü Bekai, kaderini belirleme hakkını elde etmek ve sömürgeci işgal ve apartheid zulmünden kurtulmak için direnmek ve mücadele etmek, uluslararası hukuk uyarınca insani ve meşru bir haktır. Sürekli olarak savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işleyen işgalci rejimin cezasız kalmasına karşı mücadele etmek için uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk uyarınca bir sorumluluk ve görevdir açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gazze günü mesajı Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Cuma günü yaptığı açıklamada ateşkes anlaşması için ortaya çıkan engellerin ortadan kaldırıldığını duyurmasının ardından geldi. Siyonist rejimin siyasi güvenlik kabinesi de Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma 19 Ocak Pazar günü bugün yürürlüğe girecektir. Ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Tahran temsilcisi Gazze halkının sınırlı imkanlarına rağmen İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan, Irak ve Yemen'den oluşan direniş cephesinin geniş yardımı sayesinde direnişe devam edebildiğini ve Siyonist rejimin zaferini ve ilerlemesini engellediğini söyledi. Nasır Ebu Şerif dün cumartesi günü düzenlenen direniş sembolü Gazze toplantısında yaptığı açıklamada Siyonist rejimle savaşın hala devam ettiğini ve bu rejimin sicilinde milyonlarca insanlık dışı ve ahlaksız eylem bulunduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30D 1403, Hicri Kameri 18 Recep 1446 ve Miladi Takvimli 19 Ocak 2025 Pazar. 1436 yıl önce Hicri Kameri 18 Recep 10 tarihinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin küçük evladı İbrahim 18 aylık iken yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Annesi Mariye Kıptiye idi. Mariye bir cariye idi ve Mısır kralı tarafından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hediye edilmişti ve İslam'ı benimseyerek o hazretle evlendi. İslam peygamberi İbrahim'i aşırı derecede sevdiğinden dolayı onun vefatı İslam peygamberini çok üzdü. İbrahim'in vefat gününde güneş tutuldu ve halk arasında bu doğal olayın Allah Resulü'nün evladının ölümü yüzünden meydana geldiği söylentileri yayıldı. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hemen minbere çıkıp şunlara buyurdu. Ey insanlar! Güneş ve ay Allah'ın işaretlerindendir. Onlar ne kimsenin ölümünden dolayı ne de doğumundan dolayı tutulmaz. Onların tutulduğunu gördüğünüzde camilere gidin, tutulma hali bitinceye kadar namaz kılıp dua edin. Önce bugün Hicri Kameri 18 Recep 426 tarihinde Endülüslü Müslüman matematikçi, astronom ve tabip İbn Samh vefat etti. Hicri Kameri 370 yılında günümüz İspanya'nın Gortabe kentinde dünyaya gelerek matematik ve astronomi dallarında geniş araştırmalarda bulundu ve birçok öğrenci yetiştirdi. ...226 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Recep 1220 tarihinde önde gelen Müslüman alim Hüccetül İslam Eşrefi lakaplı Hacı Molla Muhammed İran'ın kuzeyinde dünyaya geldi. Eğitimini tamamlamak için Kutsal Necefi Eşrefi'den Eşrefi o dönemin önde gelen hocalarından dersler aldı. Eşrefi hadis, Kur'an tefsiri ve kelam alanlarında büyük ün kazandı. Bu önde gelen alim Hicri Kameri 1315 yılında vefat etti. ...46 yıl önce bugün 30 Eylül 1357 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a beklenmedik geri dönüş haberi halk arasında geniş bir şekilde yayılmaya başladı. Bu haber aslında İran halkı arasında büyük bir sevinç ve coşku yarattı. İmamın İran'a gelişi ve imamın nasıl karşılanacağına yönelik tartışmalar çeşitli halk kitleleri arasında büyük bir heyecan yarattı. İmamın İran'a kesin olarak geri dönüşü yönündeki haberin ilan edilmesi Şah rejimi unsurlarını paniğe düşürdü. Onlar bir şekilde kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı ve Şah unsurlarından birçoğu ya istifa ettiler ya da İran'dan kaçmaya çalıştılar. ...40 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Dey 1363 tarihinde büyük taklit mercilerinden ve önde gelen alim Aytullah Seyyid Ahmet Hansari vefat etti. Çocukluğunda babasını kaybedip ardından büyük kardeşinin himayesinde yetişen Aytullah Seyyid Ahmet Hansari, doğduğu kentte ilk eğitimini almasından sonra tarihi İsfahan kentine, ardından Kutsal Necef-i Eşref'e gitti ve burada önde gelen alimlerden dersler aldı. Rahmetli İmam Hümeyni'nin tağut aleyhindeki kutsal kıyamı ile birlikte İmamı daima destekleyen Aytullah Seyyid Ahmet Hansari, inkılabın ilerlemesi için elinden gelen her şeyi yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.
Milli Gazete.
Keşke kamu zamlarını yapan emekli, memur ve asgari ücret zamlarını da yapsaydı.
Ve Cumhuriyet.
CHP iktidarın belediye operasyonlarına karşı erken seçim kartını çekti. Kasım 2025.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 17 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan'ın adaylığı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Erdoğan önümüzdeki seçimlere şimdiler hazırlanıyor. Partisinin Şanlıurfa İl Kongresi'nde sergilenenler normal bir kongreden öteye seçime hazırlık etkinliğiydi. İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalyesinde platforma çıkarması Erdoğan'a önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız diye sormasının temin edilmesi, Erdoğan'ın da sen varsan ben de varım demesi, seçim kampanyasının pek erken açıldığının bir işaretidir. Parti kongrelerinin öne alınması, Cumhurbaşkanı'nın şimdiden il kongrelerine gidip temaslarda bulunarak propaganda konuşmaları yapması da böyle diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, transfer çalışmalarına da hız verdiği görülüyor. Dahası muhalif belediyeleri silkeleme de başladı. Özellikle de Ankara ve İstanbul'u. Çünkü en büyük iki şehrimiz oldukları gibi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu karşısında Erdoğan kamuoyu araştırmalarında geride kalıyor. Dem oylarıyla mecliste Erdoğan'a adaylık yolunun açılması, seçimlerde de dem oylarıyla Erdoğan'ın üçüncü, bir bakıma dördüncü defa seçilmesi sağlanabilir mi? Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla bu çalışma da başladı. Hele bir de Suriye'de zafer diye propaganda makinesinin halka sunacağı bir sonuç ortaya çıkarsa. Seçim çalışmalarına bu kadar erken başlamasının sebebi bu sene bahar ve sonbaharda seçim yapılacak olması değildir. Öyle bir seçim Beştepe'de geçecek iki yılından feragat etmek olur ki Erdoğan'ın yapacağı bir şey değil. Üç sene sonraki bir seçimi bu kadar erken hazırlanılmasının sebebi yapılacak işlerin zorluğudur. Evvela iktisaden önümüzdeki iki yıl zorlu geçecek. Belediye seçimlerinde yenik düşmüş AK Parti teşkilatını motive etmek de kısa sürede mümkün olmaz. Hele bu ekonomik ortamda. 2013 yılındaki çözüm süreci 2 yıl sürdükten sonra bozulmuştu. Bu defa o kadar uzatılacak bir içerik düşünülmüyor gibi. Fakat her ne olursa olsun seçimlerde bir AK Parti, MHP, DEM ittifakını milliyetçi, muhafazakar tabana anlatmak kolay olmaz. Zamana ihtiyaç gösterir. Suriye'de etkili miktarda bir göçmen dönüşü için de zaman lazım. Mehmet Uçum'un söylediği gibi planlanan seçim tarihi 2027 yılının ikinci yarısıdır çok büyük ihtimalle ve tabii ancak dem oylarıyla. Bu tabii bir tahmin tablosu ama temelsiz değil. Olaylar, davranışlar, konuşmalar bunu düşündürüyor. Şu soru önemlidir. Dem Erdoğan'ın mecliste ve sandıkta destek verir mi? Henüz hiçbir işaret yok.
Faruk Çakır 17 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Seçim var, aday olmak yasak" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Demokrasiyle idare edilen ülkelerde kimse seçimlerden vazgeçmez. Serbest seçimlerin olmadığı yerlerde de zaten kimse milletin tercihinden bahsedemez. Aynı şekilde tek adaylı seçimde şeklen seçim olsa da arızalıdır. Tercihlerin tecelli etmesine manidir. Tabii ki buradaki kayıt ikinci bir adayın aday olmasının yasaklanması ile ilgilidir. Yoksa seçim olur, isteyen herkes aday olabilir ama kimse aday olmak istemeyebilir. Eskiden bazı köylerde böyle hadiseler yaşanır ve muhtar olacak kimse çıkmazdı. Hatta bazı dernekler başkan bulmakta zorlanır. Çünkü dernek başkanı demek bir bakıma cebinden para harcayan kişi anlamına gelir. Eğer gerekirse para harcamayı da göze alan biri bulunmazsa dernekler sıkıntıya girer ve başkan seçmekte zorlanır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Partiler içinde hadise kısmen böyledir. İktidar partilerinde çok sayıda aday çıkarken muhalefette olan partilerde hele hele ilçelerde başkan adayı bulmak kolay değil. Nitekim mahalli idareler ya da genel seçimlerde seçime katılan çoğu parti aday listesini dahi dolduramaz ya da zorlanır. Bazı mı desek, çoğu mu desek son zamanlarda parti il ve ilçe seçimlerinde merkezin önceden belirlediği aday dışında ikinci bir adayın çıkması neredeyse ayıp karşılanıyor ve kavga sebebi oluyor. Hele hele iktidar partisinde İl ya da ilçelerde ikinci bir kişinin il ya da ilçe başkanlığına adaylığını ilan etmesi fiilen imkansız hale gelmiş. Yakın zamanda Adıyaman'da bu yaşandı. Sosyal medyaya yansıdığı üzere Adıyaman il başkanlığına adaylık için kongre günü gerekli belgeleri hazırlayıp divan başkanlığına sunan iktidar partisi mensubu avukatın adaylığı kurallara aykırı bir şekilde reddedilmişti. İktidar partisinin Sivas İl Başkanlığı seçiminde de kongrede benzer şekilde tartışmalar yaşanmış. Yine sosyal medya ve televizyon haberlerini yansıdığına göre kongrede ikinci aday olan kişinin adaylığı kabul edilmemiş. Ayrıntıları elbette bilmiyoruz. Belki bizi de ilgilendirmez. Ama bir siyasi partinin il ya da ilçe kongresinde ikinci bir adayın çıkmasının fiilen yasak olması akılla, İz'anla, siyaset ya da başka bir şeyle izah edilebilir mi? Elbette kendileri bilir. Ancak önceden belirlenen tek adayla seçim yapılmasına seçim demek zor. Nasıl bir siyasi anlayış var ki ikinci bir ismin aday olmasına dahi tahammül edilemiyor? Bu yaklaşım esasında hangi siyasi parti olursa olsun onu içten içe çürütür ve çökertir. İkinci ya da üçüncü kişilerin aday olması görünüşte partiyi ve kongreyi karıştırmış olsa bile temelde partiyi daha sağlam ve güçlü hale getirir. Zaten siyasi partiler özü itibarıyla yarış yerleri değil mi? Rekabetin yasaklandığı bir yapı ne ölçüde siyasi parti olabilir? Tekrar ifade etmekte fayda var ki beni hiç ilgilendirmese de mesela iktidar partisinin daha kongre günü gelmeden İstanbul için yeni il başkanını ilan etmesi kendilerine fayda verir mi? Hemen her kongresi kavgalı geçen muhalefet partisinin parti olarak ayakta kalması biraz da bu kavga ve yarışa bağlı olmasın. Milletin tercihlerini dikkate almayan siyasi partiler er ya da geç kaybedenler listesinde yerini alır. Vesselam.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 17 Ocak tarihli Milli Gazete'de "Büyük laf etme deseler" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok büyük bir şey yapıyormuş gibi konuşmayı sürdürüyor. "Milleti ayağa kaldırıyorum" diyerek lambaları yakıp söndürmeyi teklif ediyor. "Büyük sürpriz" diyerek iktidara kırmızı kart gösteriyor. Milleti nasıl ayağa kaldıracak ya da "büyük sürpriz acaba ne" diye meraklanan sosyal demokratlar sonunda sükûtu hayale uğruyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı tarihte görülmemiş şekilde perişan etmekten söz ediyor diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Perişan ederim demekle bile yetinmeyip tarihte görülmemiş şekilde diye abartmasının ne anlamı var? Bir de eleştirdiği konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha ağzına almazsa bunu özür olarak kabul edeceğini söylüyor. Yakın çevresinde ya da aklı başında CHP'liler arasında kendisini uyaracak biri yok mu acaba? Biri ona büyük lokma ye ama büyük laf etme atasözünü hatırlatsa bari. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in bir daha ağzına alma dediği konuyu gündeme getirse ne yapacak acaba? Nasıl perişan edecek? Korkarız ki perişan edeceğim derken kendisi perişan olacak. Milleti ayağa kaldırma ve büyük sürpriz gibi iddialı açıklamaların ardından olduğu gibi taraftarlarını yine sukutu hayale uğratacak gibi görünüyor. Evet, etrafındaki isimler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i daha temkinli konuşma konusunda mutlaka uyarmalılar. Ya da sarf ettiği iddialı laflara yakışır tavırlar sergilemeli. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan hakkında söyledikleri umarız başına dert olmaz. Zira bir cumhurbaşkanına böyle hitap etmesi hiç hoş olmamıştır. Hadi nasıl perişan edeceksin? Et de görelim tarzında bir tavırla karşılaşması bizim açımızdan sürpriz olmayacaktır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu minval üzere konuşmalarını sürdürecek olursa o makamı doldurup dolduramadığı da tartışılmaya başlanacaktır. Ömrünü CHP çatısı altında geçirmiş birçok CHP'li dostumuzun Özgür Özel'in her konuşmasından sonra birbirlerini arayıp ne olacak bizim halimiz diye dertleştiklerini biliyoruz. Ana muhalefet partisi CHP gerçekten zor günlerden geçiyor. Böyle bir genel başkanları hiç olmamıştı. Bakalım bu sorunu nasıl aşacaklar?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsli Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsli Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsli kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin bu bölümünde yine Şehitler kitabını aralayarak Ermeni vatandaşlardan bir diğer şehit ile tanışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Miladi 1981 yılının zor günlerinde ve Bağız rejiminin saldırılarının en yoğun günlerinde çok değerli bir olay yaşandı. Diğerleriyle aynı görüşte olmayan fakat ana vatanı topraklarına saldırıya karşı sessiz ve seyirci kalamayan bir grubun hareketi. Miladi 1982 yıl başında İranlı Hristiyanlar Saddam'ın sayısız cinayetleri ve savaşta binlerce şehit ailesine saygı amacıyla yeni yıl kutlamaları yapmamaya karar verdiler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hareketi takdir ettiği yeni miladi yılı mesajında şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın büyük peygamberi Hazreti İsa Mesih bin Meryem'in bereketli veladetini hatırlatan yeni miladı yılın tüm Hristiyan vatandaşlar ve o Hazret'in dünya çapındaki gerçek izleyenlerini tebrik ediyorum ve Allah'ın kelimesi ve o ruhundan yardım alarak onlara ve hakkı talep eden ve iyi düşünen tüm insanlara mutluluk ve kurtuluş arzu ediyorum. Yeni miladi yılı dünya çapında milyonlarca insanın adalet, saflık, barış ve sevgiye susadı ve tüm bunların yokluğundan hüzün içinde olduğu Hazreti Mesih ve insana hak ve adaleti getiren tüm mesajcıların vaatlerinin gerçekleşmesi arzusunda onların geleceği hasrete baktı ve yaşam alanlarında ilahi düzenin kurulmasını bekledikleri bir zamanda başlıyor. Herkesten önce ilahi vaatlerin işaretlerini herkesten önce alan aziz vatanımız İran'da Irak küresel gaspçı sultancıların kışkırtması ile bu İslami vatanın sınırlarında dayatma savaşı ateşini de yakmış. Geçen yıl görkemli İslam inkılabının getirilerini korumak için Hristiyanlar dahil birçok vatandaşımız en azizlerine hediye etmiştir. Aziz vatanımızın destansız sınırlarımızda coşan bu kanların karışması, İranlı Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki 100 yıllardır süren bağı daha güçlü ve daha dokunulmaz hale getirdi. Şimdi sorumluluk sahibi Hristiyan vatandaşlarımızdan bir grup yeni miladi yılı kutlamalarını göz ardı ederek savaşta azizlerini kaybeden ailelere saygı ile diğer vatandaşlarla kendi vahdetini gösteriyorlar. Bendeniz İran halkı adına bu duygu dolu hareket için teşekkür ederim. İslam hükümet sayesinde ve Kur'an hakimiyeti gölgesinde yeni gelen Hristiyanlar ve tüm dünya insanları için başarı ve mutlu yıl olmasını Yüce Allah dergahından niyaz ediyorum. Seyyid Ali Hamine'yi İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı.
Unutulmaz görüşme dizi sohbetimizi seven değerli dinleyiciler, bugün sizlerle birlikte Şehitler kitabının sayfaları arasından bir başka Ermeni şehit vatandaşı sizlerle tanıştıracağız. Şehit Emil Arejon Azoryan. Sohbetimizde şehidin kayınpederi Aytullah Hamine ile görüşmesini bizlere anlatıyor.
Kızım telefonla arıyor ve "Baba kalk eve gel, misafirimiz var." "Olsun, ne olmuş ki? Yalnız mısın?" "Hayır, çocuklar da var. Sizin de olmanız gerekiyor." Emil için geliyorlar. Anne de bu sabah Tebriz'e gitti. "Bir büyüğün olması gerekiyor. Tamam babacığım, şimdi geliyorum." Emil damadımdı. 23 yıl önce savaş cephesinde şehit düştü. Kızımla evlendi. 7 yıl olmuştu ve 2 oğlu da vardı. Onu çok severdim. Çünkü yiğit biriydi. İnsandı. İşte bu yiğitliği üstünde şehit oldu. Kamyonu vardı, gitti ve görünlü olarak cepheye gitmek için kayıt yaptırdı. Savaşçıların erzakı olmadığını, baskı altında olduklarını söylediler. Eğer yapabilirsen Meşed'de de bir yük vardır. Bunu cepheye ulaştır dediler. Kabul etti. Kabul etmeyi bilirdi. Fakat gitmem gerekiyordu dedi. Benim de bir görevim var. Bu savaşçılar bizim için savaşıyorlar dedi. Sonuçta gitti. Kaderinde savaş bölgesinde şehit olmak vardı. Anlatılanlara göre o gün Irak uçakları bölge ve caddeleri bombalamaya başlamıştı. Emir ve Nişabur ahalisinden olan muavini araçtan iniyorlar ve bir tepenin arkasına sığınıyorlar. Bölgeye mayın döşenmişti. Ve her ikisi mayına basarak şehit oluyorlar.
Tahran Radyosu.
Eve varıyorum. Orada Hacı Hamine'nin geleceğini öğreniyorum. İnanamıyorum. Orada olan iki gence şöyle soruyorum. Gerçekten Bay Hamine mi gelecek? Evet, birkaç dakika sonra ulaşırlar. Endişeliyim. Şimdiye kadar hiçbir yetkiliyle yakından sohbet etmedim. Fakat aniden ülkenin en yüksek yetkilisi geliyor. Bir taraftan da çok mutluyum. Zira Hacı Ağa'yı çok seviyorum. İmam Hümeyni'yi de çok severdim inkılaptan önceden beri. Çünkü çok yiğitti. Ben kabadayıları asla sevmiyorum ve zorbalığa karşı duran herkesi seviyorum. Şimdi birileri çıkıp da mahallenin kabadayısı karşısında duruyorsa ben onu alkışlarım. Bir keresinde de bir adam dünyanın kabadayılarına karşı duruyor. Bu büyük bir şeydir. İmam böyleydi. Şimdi de Hacı Hamine'yi böyledirler. İmamın döneminde zorbalar ikiydi. Amerika ve Sovyetler Birliği. Birisi dağıldı. Allah göstersin Amerika'da mahvolsun. Mutfağa gidiyorum. Kızımın yanına. O çay ve tatlı hazırlıyor. O da kendi çapında bir aslan kadındır. Kocasının şehadetinden 23 yıl geçiyor. Fakat tüm bu yıllarda dimdik durdu ve oğullarını çok iyi büyüttü. Yüzünü öpüyorum ve Allah Emile rahmet etsin. Keşke olsaydı ve sizin bu onur ve şerefinizi görseydi diyorum. Boğazı düğümleniyor ve yüzünü çeviriyor. Torunum Sergey geliyor ve Hacı Hamine'yi geldiler diyor. Karşılamaya gidiyorum. Sol eliyle tokalaşıyorlar. Hoş geldiniz. İçeri buyurun diyorum. Benim arkamdan Michel ve Sergey geliyorlar ve hoş geldiniz diyorlar.
Hacı Ağa oturuyor, ben de hemen biraz ötede oturuyorum. Çünkü kimsenin kendileriyle aynı koltukta oturmaması gerektiğini sanıyorum. Fakat Hacı Ağa kendileri şehidin büyük oğlu Michel'e yanı başında oturmasını buyuruyor. Ne mutlu ona, nasıl bir yerde oturuyor. Şimdiye kadar televizyonda da kimsenin bu kadar samimi ve rahat Hacı Ağa'nın yanında oturduğunu da görmedim. Öyle ki karşılıklı konuşurken Hacı Ağa elini Michel'in dizine koyuyor. Hacı Ağa oturunca tekrar hal hatır soruyor ve akrabalık bağları soruyorlar. Michel ile sohbet ediyorlar. Ne iş yapıyorsun oğlum? Dükkanımız var. Neden okumuyorsun? Okuduk, çalışmaya geldik. Ne okudunuz? İşletme. Lisans mı? Hayır, lisansa ulaşmadık ki. Mağazaya geldik. Hayat masrafı fazladır. Dükkan nedir? Protein dükkanı. Et marketi. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Ben de ağabeyim ile çalışıyorum. Ben de bilgisayar diplomam var. Devam etmek kısmet olmadı.
Kızım sohbete giriyor ve her iki oğlunun da evlendiğini söylüyor. Her ne kadar da öğretimlerini sürdürememiş olsalar da yine iyi çocuklar. Elhamdülillah, iyi çocuklar yetiştirmişsiniz. Çocukları iyi yetiştirdiğinizde kendiniz zevkini sürerseniz. Ehil çocuklar ve uysal. Aileleriniz neredeler? Burada yaşamıyorlar? Hayır. Öyleyse sizler burada misafirsiniz bu akşam. Evet, eğer eşlerimiz de olsalardı sizi görmekten çok mutlu olurlardı. İnşallah hepiniz başarılı olursunuz.
Sohbetler devam ederken Hacı şöyle söylüyor. Benim Ermenilerle eski bir geçmişim var. 1342 yılında hapisteydim şu Kızıl Kale'de. Şimdi burada olan Kızıl Kale eskiden Şah rejimin korkunç hapishanelerindendi. İki bölüm vardı. Biri bizim de burada hapsolduğumuz tek kişilik hücre ve diğeri de genel koğuştu. Tek kişilik bölümde ayrı ayrı hücreler vardı. Bu hücrelerde genç biri vardı. Abanesyan adında bizim bulunduğumuz koğuşta o tek kişilik bir hücredeydi. Ondan 2-3 hücre ötede biraz mesafeyle ben vardım. Diğerleri de vardı. O dönemde 23 hücre vardı. Bu yavaş yavaş benimle dost oldu. Ramazan ayı gecelerinde bir grup Arap, Huzistan Araplarından onların ayrı hücreleri de vardı. Hapishanenin ortasındaki koridorda toplanıyorlardı. Battaniye seriyor, mersi okumak ve ihya töreni ve benzeri için. Koridorun eni azdı ve hücreler iki tarafındaydı. Bana da gelin bizim için de konuşma yapın diyorlardı. Tabii ben de ruhaniydim. Gider orada onlar için konuşurdum. Hazreti Ali ve faziletlerinden söylerdim. Avanesyan'ın da küçük bir katlanan sandalyesi vardı. Hücresinden dışarı çıkar, sandalyesini kurar ve bir mesafeyle oturur dinerdi. Bizim sözlerimiz hoşuna giderdi. Yavaş yavaş birkaç kez ben konuşunca benim konuşmalarıma kapıldı. O zamanlarda gece mersiyelerinin de harcamaları vardı ve her gece birisi bunu üstlenirdi. Avanesyan geldi ve dedi ki bir gecede ben üstleneyim. Hristiyanım ama yapmak istiyorum. Ben de sorun olmadığını söyledim. Bu gecenin masraflarından Avanesyan Bey'in üstlendiğini söyledik. Kendisi de sandalyesini daha yakına getirmişti. Şimdi o sandalyede oturuyordu, biz ise yerde oturuyorduk.
Ayetullah Hamine'yi özel bir tatlılıkla hatırasını anlatıyordu ve ben de herkesin zevkle onu dinlediğini görüyordum. Çocuklar Hacı Ağa'yı seyretmeye dalmışlardı. Öyle ki misafir geldiğini ve ona ikramda bulunmamız gerektiğini tamamen unutmuştuk. Kızım aceleyle çay getirmeye kalktı. Hacı Ağa teşekkür ettiler ve ayağa kalkınca kızıma bir hediye verdiler. Bir hediye de şehidin annesine vermek üzere verdiler. Hacı Ağa'nın bizzat gelmesinin en büyük hediye olduğunu söyledim. Daha evden çıkmadan önce onu özlemeye başladım. Bu kısa birkaç dakikada Hacı Ağa Hamine'ye sevgim ve ilgim kat kat arttı. Kendisini İmam Hümeyni kadar sevdiğimi hissediyorum.
Muhterem dinleyiciler, İslami Club rehberi Ayetullah Hamine'nin dini azınlıklardan şehit olan vatandaşlarımızın aileleriyle görüşmelerini ele aldığımız Unutulmaz Görüşme isimli programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan veya parsurey.ir adlı sitemizden takip edebilir. Her türlü eleştiri ve önerinizi de turkish@ws.arab.ir adresinden bizlere iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Yahudi halkı nedir? Veya bir Yahudi kimdir? Yahudiler arasında din değiştirme meselesi nedir? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Yahudi Halkının İcadı isimli podcast'in serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast Tel Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Shlomo Sand'in Yahudi Halkının İcadı kitabı temel alınarak hazırlanmıştır. Bu kitabı sizin için yeniden okumanın nedeni ise Siyonistlerin işgal altındaki Filistin'de sahte bir devlet kurma konusundaki tarihsel temellerini ve iddialarını sorgulamasıdır. Bugün Siyonist rejimin Gazze'ye saldırısı, Filistinlileri katletmesi ve Filistinli liderleri suikaste uğratması dünya kamuoyunun dikkatini İsrail'in sahte tarihine çekti. Siyonistler geçmişte tarihi çarpıtarak ve kendilerini kurban gibi göstererek Filistin halkına yapılan işgali ve katliamları meşrulaştırmaya çalıştı. 7 Ekim'de 17 yıllık abluka ve ambargon ardından başlayan Aksa Tufanı operasyonu ve İsrail'in bu operasyona verdiği orantısız ve intikamcı tepki, dünya kamuoyunu İsrail'in gerçek doğası ve Filistin'i işgal ederek işlediği yalan ve dolandırıcılık hakkında aydınlattı. Bu hassas dönemde Tel Aviv Üniversitesi öğretim üyesinin yazdığı Yahudi Halkının İcadı kitabını yeniden okumak oldukça önemlidir. Bu podcast'e başlamadan önce daha önce söylediklerimizi hatırlamak için sitemizi ziyaret etmenizi ve önceki bölümleri dinlemenin yanı sıra size ücretsiz olarak sunduğumuz birçok başka podcast'i de dinlemenizi öneririz. Şimdi Yahudiler arasında din değiştirme konusunu ele alırken Yahudi halkının sahte tarihine dair yeni noktalara değinen Yahudi Halkının İcadı isimli podcast'in bugünkü bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bundan önceki sohbetimizde sürgün kavramı ve Siyonistlerin bu konuda uydurduğu yalanlar hakkında konuşmuştuk. Shlomo Sand sürgün efsanesinin ilk olarak Hristiyanlar tarafından yaratıldığını ve Yahudilerin de buna inandıklarını savunuyor. Kitabının 213. sayfasında şöyle yazıyor: sürgün efsanesini Yahudiler yavaş yavaş kendi adlarına geçirmiş ve Yahudi geleneğine dahil etmişlerdir. Aynı sayfada şu konuya da değiniliyor: bu konu İsa'nın çarmıha gerilmesinden dolayı Yahudileri cezalandırdığını göstermek isteyen Hristiyan kilise pederlerinin düşmanca yalanlarından kaynaklanan tarihsel cehalet üzerine kurulmuştur. Siyonistler de bu Hristiyan anlatısından Filistin'i ata toprakları olarak işgal etmelerini meşrulaştırmak için olabildiğince faydalanmışlardır. Shlomo Sand'in Yahudi Halkının İcadı kitabında ele aldığı önemli konulardan biri de Yahudiler arasındaki din değiştirme meselesidir. Yahudi toplumu hakkında yaygın bir görüş, diğer dinlerin takipçileriyle ilişki kurmadıkları, dinlerini yaymadıkları veya yeni insanları cemaatlerine almadıklarıdır. Bu yanlış görüş oldukça yaygındır. Shlomo kitabının 3. bölümünde sunduğu tabloya göre bu davranış tüm Yahudilere ait değil ve dinin tüm tarihsel dönemlerindeki takipçiler arasında görülmemiştir. Sen genellikle Yahudiliğin asla din yaymaya çalışmadığı, eğer bazı yeni Müslümanlar bu dine katıldıysa Yahudi halkının onları isteksizce kabul ettiği varsayılır. Talmud'un meşhur sözüne göre yeni Müslümanlar İsrail için bir beladır diyerek konuyla ilgili herhangi bir tartışmayı önlemek isterler. Ancak bu söz ne zaman yazılmıştır şeklinde ifade ediyor. Sen Yahudiliğin ve Yunan medeniyetinin birlikte yaşamasının Yahudiliği 300 yıldan fazla bir süre boyunca dinamik ve üretken bir din haline getirdiğini söylüyor. Yahudiliğin sotacı ve epiküryen felsefelerle karşılaşması, ruhları fethetme arzusunu taşıyan yeni bir edebiyat yarattı. Yahudi tarihçi Josephus bu konuda o kadar ileri gitmiştir ki, kutsal kitabın Yunan bilgeliğinin kaynağı olduğunu ve örneğin Pisagor ile Platon'un Tanrı hakkındaki bilgilerini Musa'dan öğrendiklerini söylemiştir. Aynı bağlamda büyük Roma bilgini Varro, Jüpiter'i Yahudi tanrısı ile özdeşleştirmiş ve Latince mantıkla şu sonuca varmıştır. Bir şeye ne isim verilirse verilsin, anlaşılması önemlidir. Tarihi metinlere göre Roma'da kadınlar Yahudiliğe daha fazla ilgi göstermiş ve birçok kadın Yahudiliği Roma'nın üst sınıflarında yaymıştır. Genel olarak Yahudilik Roma İmparatorluğu'nun sınırları içindeki Slav, Cermen, Galya ve İspanya gibi bölgelere yayılmıştır. San, Matta İncil'in Yahudiliğin açıkça yayılması için bir kanıt olduğunu söyler. Özetle Shlomo Sen birçok hahamın bu dini yeni benimseyenleri kabul etmeyi ve onları insanlar arasına tamamen dahil etmeyi istediğini belirtiyor. Kitapta dikkat çekici bir diğer nokta ise Hristiyanlık ve Yahudilikteki ortak bir ritüel olan suyla arınma benzerliğidir. Sen bu ritüelin hem Rabbinlik Yahudilikte hem de Pavlusçu Hristiyanlıkta aynı anda benimsendiğini ve farklılıklarına rağmen bu ritüelde ortak olduklarını belirtir. Ancak gelişmekte olan Hristiyanlık dünyasında yeni üyelerle eski üyeler arasında daha fazla eşitlik olduğunu ve yeni gelenlerin daha nazik karşılandığını da bir farklılık olarak savunuyor. Peki Shlomo Sen neden kitabında bu bilgileri veriyor? Cevap şu ki Yahudilerin, İsraillerin kapalı ve dışlayıcı bir çevreye sahip oldukları ve diğerlerini kabul etmedikleri görüşünün Siyonistlerin hükümet politikası olduğunu ve İsrail devletinin egemenliğine hizmet ettiğini göstermek için. Shlomo Sen okuyucusuna Yahudilerin din değiştirmeye davet kampanyalarının başladığı ve uzun süreli hayali sürgünün icat edildiği bir bölgedeki durumunu düşünmesini önerir. Romalı yöneticilerin ve onların haleflerinin adını Filistin olarak değiştirdiği Yahudiye. Yahudi bilginleri İsrail toprağı olarak bu yeniden adlandırmaya savunmacı bir tutumla yanıt verdiler. Sen'in Yahudi halkının icadı kitabındaki bazı bölümlerde İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki özgür düşünceli tutum karşılaştırmasını da belirtmek gerek. İslam ordusunun gücünün sırlarından biri Müslümanların fethedilen halklarına karşı nispeten özgür düşünceli tutum olarak görür. Yani İslam fethedilen toprakların halklarının zorla bu dine girmesini istememiştir. Tabii ki eğer tek tanrılı olurlarsa. Sen'in bu hatırlatması Kur'an'da ehli kitapta gösterilen saygıya dair ayetlerle uyumludur. Yahudiler arasında din değiştirme ve sürgün efsanesi konusunu kapatmak için Shlomo şu sözüne dikkat çekmek gerekir. Yahudilerin ulusal efsanesi veya bu ulusal beyan tamamen hayali bir tarihin ürünüdür. Yahudilerin zorla sürgüne gönderilmesi gibi bir durum hiç yaşanmamış. Bu Hristiyan efsanesi Yahudi geleneği tarafından benimsenmiş ve kamuoyu ve eğitim kurumlarında ulusal hafızanın bir parçası olarak serbestçe sunulmuştur. Sadece bu efsane sürgündeki milleti başkalarının yaşadığı bir ülkeye yerleştirmek için ahlaki bir meşruiyet sağlamıştır. Ulusal hafıza, ritüel unutmanın temeli üzerine inşa edilmiş ve şaşırtıcı başarısı da buradan gelmektedir.
Bu İsrailli tarihçinin belirttiğine göre İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar Yahudileri din değiştirmeye zorlamamış. Sadece onlardan mülklerini almışlardır. Daha sonra hayali sürgün ikinci tapınağın yıkılmasından sonra toplu sürgün hakkındaki temelsiz dini anlatının yerini almış ve Filistinli çiftçilerin Yahudi halkının çocukları olduğu teorisi ortaya çıkmıştır. Shlomo Sand sürgündeki millet, yalnız kalmış millet ve hayali millet kavramlarının yaratılması ve geliştirmesi üzerine yazmış ve bu üç faktörün Yahudi halkının icadında ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ona göre sürgün, yalnızlık ve hayalilik, kitabının bu bölümünde Siyonistler tarafından icat edilen bir millet için sıralanan üç önemli faktördür. Ancak Yahudi tarihinin içinde söylenmemiş ve üzerinde durulmamış önemli sırlar da bulunmaktadır. İsrail'in bugün konuşulmasını veya araştırılmasını istemediği önemli tarihsel dönemlerden biri de günümüz Yemen'indeki Himyar Krallığı'dır. Aynı şekilde Hazar Yahudileri de bilinçli ve kasıtlı olarak unutturulmuş bir başka konudur. Siyonist tarihçilik bazı dönemlerde Himyar Krallığı'na az ilgi göstermiş. Hatta bazen hiç değinmemiştir. Milattan önce 110'dan milattan sonra 520'ye kadar süren yükseliş ve hakimiyet dönemi yaşayan Himyar, Yemen'in tarihsel krallıklarından biridir. Büyük bir kabile olan Himyarlar tarihsel süreçte Yahudi olmuş ve Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılmasıyla geniş çapta İslam'a geçmişlerdir. Shlomo Yahudileşmiş Himyarlar hakkındaki bölümün İsrail eğitim sisteminin tarih yazımının kenarına itildiğini ve İsrail lise mezunlarının bundan haberdar olmadığını söyler. Yazarın ifadesiyle güçlü Himyar Krallığı bugün üzücü bir kader yaşamaktadır. Çocukları onunla övünmemekte, hatta birçokları bu krallığın varlığından bahsetmekten çekinmekteler. Yazar bu krallıktan bahsederken aynı zamanda gizemli bir güç ve kötü niyet tarafından tarih sayfasından gizlenmiş olan Kuzey Afrika Yahudilerine de değiniyor. Benzer şekilde Yahudi tarih yazımında 13. yüzyılın ilk yarısından sonra Hazaristan'dan bahsedilmemiştir. Ve Sand'ın deyişiyle bu krallık tarihin unutulma karanlıklarına gömülmüştür. Yahudi Halkının İcadı kitabının bir bölümünde 1970'li yıllarda İsrail'in toprak genişletme çabalarına değinilmiş ve eski ahide ve Yahudilerin sürgüne de dayanmadan Doğu Kudüs'ü ilhak etmek, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri hatta Sina Yarımadası'nda yerleşim yerleri kurmak için hiçbir gerekçe bulamadığı
belirtilir. Sen bu dönem ve sonrasındaki olaylar hakkında sonsuz bir ulusun zaman efsanesine kapılmış Siyonizmin 1967'deki vahşi tepkilerinde Stalinistlere benzeyeceğini öngörmediğini söyler. Sen kitabının bir bölümün başında sorduğu ve cevabı metnin içinde gizli olan bir soruyu şu şekilde yöneltmiştir. Hristiyanlık tarih boyunca birçok siyasi sistemi geride bırakarak zafer kazanmış. İslam da aynı şekilde. Peki Yahudilik neden böyle olmadı? Bu sorunun cevabı muhtemelen Himyar Yahudileri ve Hazar Yahudileri gibi Yahudiliğin ulusal efsanesi ve vaat edilmiş topraklarla çelişen tarihsel gerçeklerin görmezden gelmesi eğiliminde yatmaktadır. Himyar'daki güçlü Yahudi krallığı ve Hazar bölgesindeki Yahudiler gerçek tarih sayfalarında yer almasına rağmen geçmiş yıllarda siyasi nedenlerle göz ardı edilmiştir. Senden bu konudaki alaycı sorusu ise şöyle. Himyarlılar ve Berberiler ve Hazarların zamanı kayboldu ve artık geri getirilemez mi? Himyar Yahudi Krallığı ve Hazar bölgesindeki Yahudiler, Yahudi tarihinin gizemli noktalarıdır. Bir zamanlar büyük saygı görmüşken bugün hakkında araştırma yapmak yasaklanmış ve kınanmıştır. İsrail, Yahudilik ve Yahudi kanı kavramlarını bu tarihsel belirsizlikler yerine koymak istemektedir. Özetle bu metin Yahudi tarihinin bazı önemli ve göz ardı edilen yönlerine ışık tutmaktadır. Bilhassa Himyar Krallığı ve Hazar Yahudileri gibi konuların Siyonist tarih anlatısının dışında bırakılması ve bunun nedenlerinin incelenmesi Yahudilik ve İsrail devleti hakkındaki anlayışımıza katkı sağlayabilir. Yahudi Halkının İcadı kitabının bu bölümünde ayrımcılık, İsrail'de kimlik politikası başlığını taşıyor ve sadece milliyetçilik ve Yahudi kimliğine odaklanmıyor. Aynı zamanda Yahudi miras ve kanı gibi konulara da içeriyor. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da kitlesel milliyetçiliğin zirve yaptığı bir dönemde Yahudiler kendi yeni vatanlarını savunmak için harekete geçti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Siyonizm dünya Yahudi topluluklarında zayıf ve önemsiz bir hareketti. Shlomo Sand Yahudi kimliğiyle ilgili dini olmayan bu kırılgan bağı güçlendirmek için Yahudi tarihini yazmanın yeterli olmadığını belirtiyor. Sand'a göre bu dini olmayan ve kırılgan Yahudi kimliği kronolojik olarak da büyük farklılıklar gösteriyor. Bu İsrail yazarın yorumuna göre Siyonizm başka bir bilim dalına başvurmak zorundaydı. Yahudi milletinin eski temellerini güçlendirmek için biyolojiye başvuruldu. Sandin bu tartışmadaki son sözünü söylemek gerekirse kitabındaki alaycı ifadelerinden birine başvurabiliriz. Bu akılcı ve önyargısız dönemde saf Yahudi bilimi, önyargılı ve batıl inançlarla dolu eski Yahudi inancının yerini almıştır. Siyonist biyologların Yahudi kanı üzerine yaptıkları araştırmaları anlatırken hiç kimse neden pahalı biyolojik araştırmaların kadınsal bir dini sınıfa adlandığını sormadı diyor. Çünkü ona göre tüm bu pahalı bilimsel çabalardan sonra Yahudi bir bireyi biyolojik bir kriterle tanımlamak mümkün değildi.
Sen miras kavramının sadece İsrail'in Filistin üzerindeki iddiasını haklı çıkarmaya hizmet ettiğini düşünüyor. Bu yüzden Yahudi biyolojisinin amacını başkalarından ayrılmayı teşvik etmek olarak tanımlıyor. Aslında onları kendinden temizlemek değil. Shlomo Zand, Yahudi kanı konusunda kullanma analizinde Yahudilerin maksimum düzeyde kendi içine kapanması, evlilik ve uzun süreli Yahudi mahallelerinde yaşamalarının özel bir tür Yahudi yarattığını belirtiyor. Yahudilerin izole sosyal yaşamı, davranışlarını hatta yüzlerini bile etkilemiştir. Miras ve kan bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bu sosyal varoluş, hatta özel meslekler Yahudiler tarafından özgürce seçilmemiş, orta çağda onlara dayatılmıştır. Shlomo kitabının 5. bölümünde Yahudi halkı nedir veya bir Yahudi kimdir sorusunun cevabını şu şekilde veriyor. 1970'lerde dinci lobinin baskısıyla dönüş yasası değiştirildi ve İsrail halkının gerçek üyesi olan kişilerin tam ve kesin bir tanımı elde edildi. Yahudi, Yahudi bir anneden doğmuş veya Yahudi dinine geçmiş ve başka bir dine mensup olmayan kişidir. Shlomo'ya göre bu tanım sayesinde uzun süredir süren tereddüt ve tartışmalardan sonra Rabbinik din ve özcü milliyetçilik arasındaki işbirliği nihayet sağlam bir şekilde birleşti. Ancak kitabın sonu Yahudi genetiği gibi alaycı bir ifadeyle bitiyor. Shlomo'ya şöyle yazıyor, Siyonist Yahudi ulus kavramı temel bir biyolojik bilim olarak sunuldu ve yeni bir dal doğdu. Yahudi genetiği, Anglo-Sakson dünyasının saygın yayınlarında makaleler yayınlamaktan daha ikna edici ne olabilir ki? Batılı bilim dünyasının kapıları, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihsel efsaneleri ve sosyolojik varsayımları şüpheli ve önemsiz genetik bulgularla sürekli karıştıran İsrailli araştırmacılara açıldı. Değerli dinleyiciler, Yahudi Halkının İcadı isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.